Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Thank you. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Ferverdin 1400, Hicri Gamer 29 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 12 Nisan 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları mübarek Ramazan ayını karşılarken ve Batı Asya Gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bazı İslam ülkeleri yarın Ramazan ayına başlayacak. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangir'i Güney Kore'nin İran'ın döviz kaynaklarını mümkün olan en kısa sürede serbest bırakması gerektiğini söyledi. Salih Netanyahu aleyhindeki girişim İran'ın ilerlemesi muhaliflerinin yenilgisinin göstergesidir dedi. Şeyh Naim Kasım İran'ın zaferi direnişin zaferidir dedi. Türkiye İtalya ile eğitim helikopteri işbirliğini askıya aldı. Şimdi haberler.
Bazı İslam ülkeleri Salı gününü kutsal Ramazan ayının ilk günü ilan ettiler. Merhaber Ajansı'na göre Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Filistin, Mısır, Umman, Ürdün, Lübnan, Tunus ve Irak Sünni Vakıf Divanı Salı günü mübarek Ramazan ayının ilk günü ilan ettiler. Endonezya, Türkiye, Fas ve Moritanya'da Salı günü kutsal Ramazan ayının başlangıcı ilan ettiler. Bazı ülkelerde çarşambayı Ramazan ayının ilk günü olarak ilan ettiler. İran'da İslam İnkılabı Rehberlik Ofisi üyesi Hucetul İslam Muvahhidi Nişad'a göre İran'ın farklı yerlerinde yaklaşık 100 grup Ramazan hilalini gözetleyecek ama muhtemelen çarşamba günü İran'da Ramazan ayının başlangıcı olacak.
İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Cihangir'e Güney Kore hükümetinin İran'ın döviz kaynaklarını bir an önce serbest bırakması gerektiğini söyledi. İshak Cihangir'i dün Tahran'da Güney Kore Başbakanı ile ortak basın toplantısında Kore bankalarının İran'ın döviz kaynaklarını aplikası Kore'nin İran halkı arasındaki imajına ve konumuna zarar verdi dedi. Cihangir'i Kore bankaları İran'ın döviz kaynaklarını bloke ederken, İran halkının korona şartları, ekonomik ve sağlık sorunları sebebiyle bu döviz kaynaklarına çok ihtiyacı var dedi Cihangir'i. Bu girişim İran hükümetini ülkenin tıbbi ekipman, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlarını satın alma için büyük döviz kaynaklarından mahrum bıraktı dedi. Güney Kore'nin İran'a karşı herhangi bir uluslararası meşruiyetten yoksun, yasa dışı Amerikan yaptırımlarına uyması sebebiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin çok durgun ve hareketsiz hale geldiğine dikkat çeken Cihangir'e göre İran'a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımları dahil olmak üzere hiçbir uluslararası yaptırım uygulanmazken iki ülke arasındaki ilişkiler geriliyor. Güney Kore Başbakanı Tahran ziyaretini Güney Kore'nin İran'la ikili ilişkileri geliştirme kararlılığının bir göstergesi olarak nitelendirdi ve ziyaretin ikili ilişkilerin temelini güçlendirmesi gerektiğini, bu nedenle Cihangir'i Kore'ye davet ettiklerini söyledi. Güney Kore Başbakanı ayrıca Seul'un İran'ın Güney Kore'deki bloke varlıklarını serbest bırakma çabalarını da açıkladı ve iki ülkenin sorunlarını çözerek daha parlak bir geleceğe doğru ilerleyeceğini umduğunu söyledi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Natanz Nükleer Tesisinde yaşanan hadise ülkenin endüstriyel ve siyasi ilerlemesini istemeyenlerin yenilgisini gösteriyor dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisinde yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Salihi, Natanz Nükleer Tesisine karşı yürütülen eylem, ülkenin endüstriyel ve siyasi ilerlemesini istemeyenlerin ve zalimce yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkanların yenilgisini gösteriyor, dedi. Ali Ekber Salihi şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti bu menfur eylemi kınarken uluslararası toplumun ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın nükleer terörizmle mücadele etmesi gerektiğine inanmaktadır. İran ayrıca bu olayın planlayıcıları ve faillerine karşılık verme hakkını sakla tutar. İran İslam Cumhuriyeti bu tür alçakça eylemlerin boşa çıkarması için nükleer endüstrinin geliştirmesi ve zalimce yaptırımları kaldırma çabalarını ciddi bir şekilde sürdürüyor. İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisinde dün sabah saatlerinde elektrik dağıtımında yaşanan olay nedeniyle yaralanan olmadığı ve kirlilik oluşmadığı bildirilmişti. Bu arada İran Atom Enerjisi Kurumu Sorcusu Behruz Kemalbendi, Natanz Zenginleştirme Tesisinin elektrik dağıtım şebekesinin bir bölümünde kaza meydana geldiğini, kazanın nedeninin araştırıldığını ve ayrıntılı bilgilerin daha sonra paylaşılacağını söyledi.
Avrupa Birliği Genel Merkezi'ndeki İran Büyükelçiliği, İran'a yönelik bütün Amerikan yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre, Avrupa Birliği Genel Merkezi'ndeki İran Büyükelçiliği, nükleer anlaşmayı canlandırmak için Amerika tarafından kaldırılması gereken yaptırımları açıkladı. Avrupa Birliği Genel Merkezi'ndeki İran Büyükelçiliği Twitter hesabında şunları yazdı. İran, Amerika'nın tüm yaptırımları kaldırmalıdır derken neyi kastediyor? Twitter'da şu ifadeler yer aldı. Trump İran'a 1600 yaptırım koydu. Yeni yaptırımların temel amacı nükleer anlaşmayı bozmak ve İran'ı yeniden müzakereye zorlamaktı. Brüksel'deki İran Büyükelçiliği'nin attığı ikinci tweette ise 8 Mayıs 2018'den sonraki tüm yaptırımlar, etiketleri ne olursa olsun, nükleerle ilgilidir. Bir zamanlar anlaşmayı sona erdirmek için kullandılar. Şimdi onu yeniden canlandırmak için kaldırılacak nükleer anlaşmayla ilgili yaptırımların yanı sıra hepsinin kaldırılması gerekiyor denildi.
Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönüşünün İran İslam Cumhuriyeti için büyük bir zafer olarak nitelendirdi. El Meydan Haber kanalına göre Şeyh Naim Kasım dün gece yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika'yı nükleer anlaşmaya geri getirmeyi başardığında büyük bir zafer elde edeceğini ve İran için herhangi bir zaferin direniş ekseni için de zafer sayılacağını söyledi. Şeyh Naim Kasım bir nükleer anlaşmanın gerçekleşmesinin muhtemelen yaklaşık 2 ay süreceğini ve Amerikalıların bunu herhangi bir anlaşmanın olmamasından daha iyi gördüklerini vurguladı. Lübnan'da yeni bir kabine kurulması ve Hizbullah'ın durumuyla ilgili olarak Hizbullah'ın genel sekreter yardımcısı direniş ekseninin hükümet kurmaya çalışan gruplardan biri olduğunu ve her zaman görüşleri yakınlaştırmaya çalıştığını söyledi. Şeyh Kasım kabine oluşumunun şu anda taraflar arasında
arasında güven inşa etme ve bazı tavizler verme aşamasında olduğunu, bu olmazsa kabinenin kurulmasının zor olacağını belirtti. Lübnan kabinesinden Mustafa Edip yeni Lübnan hükümeti kurmak için Eylül ayı sonlarında istifa etmiş, eski başbakanlardan Saad Hariri Lübnan hükümetini kurmakla görevlendirilmiş, ancak Hariri şu ana kadar Arabistan, Amerika ve Fransa'ya bağlılığından dolayı bir hükümet kuramadı.
Irak Maliye Bakanı ülkesinin elektrik ve gaz ithalatından ötürü İran'a olan borcunu yakında ödemeye hazır olduğunu açıkladı. İran Kooperatifler, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Muhammed Şeret Medar'ın Irak'a yaptığı ziyarette aynı zamanda açıklama yapan Irak Maliye Bakanı Ali Abdülemir Allavi, İran'a olan elektrik ve doğalgaz borcunun en kısa zamanda ödeneceğini bildirdi. Bu arada İran ve Irak'ta bakanlar arasında yapılan görüşmede bilgi gelişimi ve deneyimlerin intikali üzerinde duruldu. Şeriat Medarı iki ülkenin birçok ortak yönüne, yakınlarına ve komşularına atıfta bulunarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak ile çeşitli alanlarda tecrübelerini sunmaya hazır olduğunu söyledi. Irak Maliye Bakanı da görüşmede şöyle dedi. İran'ın başta kaynakların geliştirmesi ve insan kaynaklarının eğitimi olmak üzere çeşitli alanlarda iyi ve değerli deneyimleri var ve Irak ekonomisinin büyümesi, refahı ilerlemesi için bu tecrübelerin Irak'a intikalden memnuniyet duyarız. Şeriat Medari dün ayrıca Irak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Adil Er-Rakabi ile görüştü. Görüşmede İki ülke arasında ortak işbirliğine ilişkin bir belge imzalandı. Tahran ve Bağdat arasındaki 5 yıllık işbirliği belgesi, teknik beceri alışverişi, sosyal güvenlik, istihdam yaratma ve kooperatifler alanını içeriyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmer'le görüştüğü bildirildi. Görüşmede İstanbul Konferansı'na ilişkin gelişmeler ele alındı. Türkiye, Afganistan'da barış süreci için Birleşmiş Milletler ve Katar ile eş güdüm halinde Afgan taraflarla temaslar yürütüyor. Dışişleri Bakanlığı İstanbul'daki toplantı için katılımcı ülkeler, temsilcilerin düzeyi ve katılım düzeni üzerinde çalışıyor ve katılım konularına ilgili taraflarla yoğun şekilde istişare ediyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan ve Katarlı mülkidaşlarının yanında ilgili taraf ülkelerin yetkilileriyle de telefon görüşmeleri yapıyor. Diplomatik kaynaklar, Afgan taraflarıyla görüşmelerin tam bir şeffaflık içerisinde götürüldüğüne, Türkiye'nin her iki tarafında güvene sahip olmasının önemli bir avantaj olduğuna dikkat çekiyor.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, gerçek mülteciler Ege'de ölüme terk edilirken Avrupa Birliği sınırları içerisindeki bir sözde mülteci kampında yuvalanan teröristler, NATO üyesi Türkiye yönelik intihar saldırıları ve terör eylemleri planlıyor dedi. Fahrettin Altun Twitter hesabından Yunanistan'ın PKK'ya verdiği desteğe ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu. Türkiye'nin terör örgütleri DAEŞ, FETÖ ve PKK'ya yönelik mücadelesini anlatan 3 dakikalık bir videoda paylaşan Altun, Yunanistan PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yataklık yapıyor. Gerçek mülteciler Ege'de ölüme terk edilirken Avrupa Birliği sınırları içerisindeki bir sözde mülteci kampına yuvalanan teröristler NATO üyesi Türkiye'ye yönelik intihar saldırıları, terör eylemleri planlıyor. Yunanistan'ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir değerlendirmesinde bulundu. Paylaşılan videoda ise Türkiye'nin terörle kararlı mücadelesine karşın bazı yabancı ülkelerin bu gruplara yardım ettiğinin altı çizildi. Yunanistan'ın hem PKK hem de FETÖ için bir sığınak haline geldiği belirtilen videoda terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın 1999'da Atina'ya gitti ve Güney Kıbrıs Rum pasaportu kullandığı belirtildi.
İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica tarafından yapılan haberde Türkiye'nin eğitim helikopteri işbirliğini askıya aldığı aktarıldı. La Repubblica ilgili gelişmeyi Draghi'nin de Erdoğan'a yönelik sözlerine Türk misillemesi Ankara İtalyan şirketlerle sözleşmelerini askıya aldı başlığıyla duyurdu. Haberde askeri eğitim helikopteri için Leonardo ile yapılan sözleşmenin askıya alınmasının yanı sıra Türkiye tarafından Ansaldo Enerji'ye dahil diğer üç şirketi de benzer girişimlerden bahsedildi. Ankara'nın Erdoğan'a diktatör denilmesinin ardından özür gelmesi için ekonomik hamle baskı yaptığı ifade edildi. Habertürk'te açık ve net programına konuk olan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, eğitim helikopteri ihtiyacına yönelik çalışmalarında devam ettiğini belirtmişti. Eğitim helikopteri ihtiyacına yönelik ise İtalyanlarla ortak bir çalışma yapıldığını ifade ederek bir eğitim helikopteri meselemiz var. Orada yine İtalyanlarla ortak bir çalışmamız var. Kısıtlı sayıda bir eğitim helikopteri ihtiyacına yönelik ifadesinde bulunmuştu.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar terörle mücadele alanında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Buna göre 30'u kırmızı, 27'si mavi, 28'i yeşil, 63'ü turuncu, 314'ü gri kategoride aranan olmak üzere 462 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. 2017'de 697, 2018'de 361, 2019'da 309, 2020'de 248 ve 2021'de 40 terör eylemi engellendi.
Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin günlük resmi veriler açıklandı. Covid-19 salgında günlük vaka sayısı 50 binin altına düşmüyor. Türkiye'de son 24 saatte 294.274 Covid-19 testi yapıldı. 50.678 kişinin testi pozitif çıktı. 237 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 2548 oldu.
Öte yandan Avrupa'da korona aşısı sıkıntısının ardından Avrupa Birliği üyesi ülkeler Sputnik aşısını Rusya'dan satın almak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ülkesinin Rusya ile müzakerelerin sona erdiğini ve Avusturya tarafından Sputnik aşısının nihai olarak satın alınacağını duyurdu.
Irak kaynakları pazar gecesi Irak'ın kuzeyindeki Selahattin eyaletinde bir Amerikan terörist lojistik konvoyunun hedef alındığını bildirdi. Sabir'in haber kanalına göre Uluslararası Direniş adlı grup saldırının sorumluluğunu üstlendi. Sabir'in haber kanalı saldırıyla ilgili daha fazla ayrıntı ve olası kayıplar hakkında bilgi vermedi.
Amerikan Savunma Bakanı dün ülkesinin Kudüs'teki işgalci İsrail rejimine sınırsız desteğini sürdürme ve askeri olarak güçlendirme taahhüdünü yineledi. Amerikan Savunma Bakanı ırkçı İsrail'e üst düzey yetkililerle görüşmek üzere işgal altındaki Filistin topraklarına gitti. Amerikan Başkanı Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından ırkçı İsrail'e ilk kez giden Amerikan Savunma Bakanı ırkçı rejim savaş bakanı tarafından karşılandı ve ikili görüşme yaptılar.
Askeri kaynaklar Yemen'de Mustafa hükümetinin unsurları ile stratejik Ma'rib kenti yakınlarındaki Yemen Ulusal Kurtuluş Ordusu güçler arasında çıkan çatışmalarda 74 kişinin öldüğünü bildirdi. İsna Haber Ajansı'na göre pazar günü askeri kaynaklar Devrik Suudi bağlantılı Mansur Hadi hükümeti ile Yemen Ulusal Kurtuluş Ordusu güçleri arasındaki çatışmaların 3 cephede devam ettiğini ve Yemen güçlerinin Ma'rib'in kuzeybatısındaki El Kesare ve El Lemeşre bölgelerinde ilerlediğini bildirdiler.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan açıklamada Rusya yanlısı ayrılıkçıların dün 10 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi. Açıklamada söz konusu ateşkes ihlalinde Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü aktarıldı. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğine dair her geçen gün bölgede tansiyon yükselten gelişmeler yaşanmaya başlandı. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna sınırına askeri kamp kurmasının ardından bölgeyi İskender füzelerinde getirdiği bildirildi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Fransa'nın Rennes kentindeki bir cami duvarına İslam karşıtı hakaret ve tehdit içerikli yazılar yazıldı, hat çizildi. Fransa'nın Rennes kentinde bulunan Avikens Camisi'ne kimliği bilinmeyen kişiler tarafından saldırı düzenlendi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor bu sabahki ilk yorumumuz. Saad Hariri'nin kabineyi kurmaktaki başarısızlığı etrafında. Lübnan parlamentosunun Saad el-Hariri'ye yeni kabineyi kurmak hususunda verdiği güven oyunun üstünden 6 ay geçmesine rağmen Lübnan hala Hasan Diab liderliğindeki geçici hükümet tarafından yürütülmektedir. Saad el-Hariri'nin kabineyi kurmaktaki başarısızlığı hususunda birçok farklı nedenden bahsediliyor. Ancak bu husustaki önemli görüşlerden birine göre Lübnan'da kabinenin kurulamamasının önemli nedenlerinden biri ve bu durumun kökeni iç ihtilaflardan ziyade Saad el-Hariri'ye yönelik dış destekçilerin müdahaleleridir. Arap ülkeleri arasında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupalı ülkeler arasında da Fransa, ayrıca Amerika, Saad el-Hariri'nin en önemli yabancı destekçilerinden ve hamilerindendir. Bu dış aktörler ve yabancı ülkeler çıkarlarını Hizbullah hareketinin siyasi kolunu Lübnan'daki iktidar yapısından uzaklaştırmakta aramaktalar. Siyonist rejim İsrail gerçi doğrudan Lübnan iç işlerine müdahalede bulunmuyor ancak batıcı kabinenin kurulmasını ve Hizbullah ve hamilerinin iktidar yapısındaki rolünün en aza indirilmesini kendi çıkarları doğrultusunda görüyor. Gerçekte Lübnan'da olup bitenler Batı Asya bölgesinde daha bir denklemin bir parçasıdır. Son 6 yılda direniş ekseni ve uzlaşma ekseni arasındaki rekabet özellikle de Suudi Arabistan'da Kral Muhammed Bin Salman'ın iktidara gelişiyle hız kazanmış ve husumete dönüşmüştür. Lübnan Hizbullah hareketi terörizm ile mücadele ve Suriye'deki siyasi yapıyı korumakta büyük rol oynamıştır. Buna karşın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Amerika, Siyonist rejim İsrail, Türkiye'nin de eşliğiyle Beşar Esad'ı devirmek ve Suriye'de yeni bir düzen kurmayı ellerinden gelen her şekilde çalışmışlardır. Ancak Suriye'de terörizmin yenilgiye uğraması ve siyasi yapının ve düzenin korunması, ayrıca Irak'ta IŞİD terörizminin hezimete uğraması, Batı Asya bölgesinde direniş ekseninin konumunu güçlendirdi. Bu nedenden dolayı Hizbullah ve ortaklarının Lübnan iktidar yapısındaki zayıflaması hasım cephe tarafından hedef alındı. Bu aktörler Mayıs 2018 Lübnan seçimlerinde de Saad el-Hariri başkanlığındaki batıcı akımı medyatik ve finansal olarak destekleyerek direniş ekseni koalisyonuna karşı sağlam bir set oluşturmaya ve bu ekseni yenilgiye uğratmaya çalıştılar. Ancak direniş koalisyonu Lübnan tarihinde ilk kez parlamentonun salt çoğunluğunu yani toplam 128 sandalyeden 68 sandalyeyi elde etti.
Seçim sahasında yeniliklerin gelmesiyle yasaları çiğneme süreçleri de başladı. Bu bağlamda direniş koalisyonu seçimlerde aldığı kesin zafere rağmen Lübnan'ın iktidara yapısına silinmek istendi. Saad el-Hariri'nin Lübnan Hizbullah hareketinin ve ortaklarının payının az olacağı teknokrat kabine kurma yönündeki pazarlıkları da Ekim 2019'da Saad el-Hariri'nin istifasına yol açan sokak isyanları, Hasan Diab'ın başbakanlık koltuğundan istifasına yol açan Beyrut patlamasının ardından başlayan sokak isyanları, kaosları şimdi de el-Hariri'ye direniş koalisyonuna düşük pay verme yönünde baskı yapılması bu sürecin özelliklerindendir. Hariri'nin böyle bir kabineyi kuramaması, Lübnan'da kabineyi kurmakla görevlendirilen kişiye yönelik baskının artmasına yol açtı. Lübnan haber kaynaklarına göre Hariri'nin eski bir müttefiği olan Suudi Arabistan şu anda onun ana rakibi. Bu nedenle Hariri yeni bir hükümetin kurulacağını ilan ederse birkaç krize karşılaşmaktan çekiniyor. Bu nedenle uluslararası ve bölgesel koşulların daha iyi ve uygun bir ortamda olmasını bekliyor. Bu yabancı aktörlerin Lübnan'ın iç işlerine müdahalesi ve ülkeye yönelik sabotajın ölçüsü o kadar fazla ki Lübnan gazetesi El Ahbar 10 Nisan'da yayınladığı yazıda buna dikkat çekmiş ve şu ifadeleri yer vermiştir. Hasan Diab 17 Nisan günü Irak'a ziyaret edecekti ancak yabancıların baskıları ile Mustafa el-Kazımi hükümeti sonunda ziyareti iptal etmek zorunda kaldı. Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Fransa Senatosu'nun tesettür hususundaki kısıtlamaları etrafında. Fransa ve dünyadaki sanal ortam kullanıcıları "Benim tesettürüme dokunma" başlığıyla ve kampanyası ile Fransa Senatosu'nun tesettüre yönelik kısıtlamaları artırma kararına tepki gösterdiler. Birçok sosyal ağ kullanıcısı bu kararın İslam karşıtı bir adım olduğunu düşünüyor. Fransa Senato Meclisi tesettürü yasaklayan kararı onaylamasının ardından ülke içinde ve dışında geniş çaplı eleştiri dalgası başlatıldı. Bu girişime tepki olarak Fransa'daki Müslüman aktivistlerden bir grup özel bir kampanya başlattı. Ayrıca Fransa'daki elitler ve bazı din adamı ve tanınmış şahsiyetler bu girişime itiraz ettiler ve bildiri yayınladılar. Buna ilaveten Fransa halkının yanı sıra dünya genelindeki sanal ortam aktivistleri hemen harekete geçerek bu kampanyaya katıldılar ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Müslümanlara karşı baskıları arttırma yönündeki bu girişimini kınadılar. Kuveyt Üniversitesi hocalarından Abdullah Es-Şeyahi şöyle diyor: Fransa'da sekülerizmin, İslam'a karşı düşmanlığın ve vahşiliğin sertleşmesi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un radikal sağcıların lideri Marine Le Pen'e karşı aşırılığını arttırıyor. Böylece Macron seçimlerin kaderini değiştirmek ve kazanmak istiyor. Fransa Senato Meclisi son dönemde 18 yaş altı Müslüman kızların bile tesettürlü olmasını engelleyen bir karar aldı. Ayrıca bu meclis tüm üniversitelerde dini gelenekleri ve ibadetleri yerine getirmeyi de yasaklayan tartışmalara yol açan bir maddeyi de bu yasaya ekledi. Bu tasarı 30 Mart 2021 tarihinde ayrılıkçılık ve bölücülükle mücadele yasası çerçevesinde onaylandı. Bu kararlar aslında ayrılıkçılık ile mücadele gibi geniş bir yasanın alt kategorisidir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron geçen yıl bu yasayı tanıtsa da bu yasa azınlık Müslümanları hedef alıp Müslümanların hayatlarının tüm boyutlarına kısıtlamalar dayatması yüzünden geniş çaplı eleştirilere yol açtı.
Öte yandan kimi analistler muhafazakarların kontrolünde bulunan Fransa Senato Meclisi'nin bu yeni girişimin nedenini ülkede seçimler zamanına yaklaşılması ve orta savcıların Müslümanlara karşı girişimlerini şiddetlendirerek ve yabancıları dışlayarak halkın oylarını kazanmak olarak görüyorlar. Fransa'da İslam karşıtlığı ve Müslümanlar üzerindeki artan baskı eylemi son yıllarda yoğunlaşmıştır. Şimdi Fransa'nın yasama organı Senato Meclisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı yaklaşımını destekleyerek bu yönde yeni bir adım attı. Macron'un yaklaşımı ve eylemleri toplumdaki dini ve dini tezahürlere karşı aktif bir mücadele çağrısı yapan saldırgan sekülerizme dayanmaktadır. Tartışmalı ve anti-İslamcı sözde ayrılıkçılık karşıtı tasarıyı eleştirenler şimdi Fransız Senatosu'nda kabulünün ardından Macron ve hükümetinin tasarı yalnızca İslam'ı hedef almak ve Müslümanlar üzerindeki benzeri görülmemiş baskı yoğunlaştırmak için kullanacağına inanıyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 29 Şaban 1442 ve Miladi 12 Nisan 2021 Pazartesi. Müzik. 29 yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 Ferverdin 1371'de İranlı üstad ve yazar Muhsin Sabah vefat etti. İlk öğrenimini Darülfünun medresesinde bitirdikten sonra Fransa'ya giden Sabah, hukuk fakültesinden doktora diplomasını almak için Tahran'a geri döndü ve burada ders vermeye başladı. Doktor Sabah, UNESCO'ya bağlı İran Milli Arşiv Komitesi'nin kurucusuydu. Doktor Sabah'ın telif ettiği eserler arasında Hafız Gülleri, çeşitli sefernamelerin tercümesi ve kitapçılık tekniği usulü adlı kitaplarına değinebiliriz. ...39 yıl önce bugün Hicri Kameri 29 Şaban 1403'te İslam dünyasının ilk müçtehide kadını Nusret Emin vefat etti. Hicri Kameri 1265'te İran İsfahan kentinde dünyaya gelen Emin, 14 yaşından itibaren Kur'an-ı Kerim ve Farsçayı öğrenmek için mektephaneye gitti ve işte bu dönem kadınlar için Kur'an-ı Kerim'i yüksek düzeyde okuması fırsatının bulunmadığı bir süreye denk geldi. Emine 40 yaşındayken Erbayin Haşimiye kitabının yayınlanması üzerine Ayetullah Hayri Yezdi, Ayetullah Muhammed Kazım Yezdi ve Ayetullah A. Mirza Estefanati Şirazi tarafından içtihat makamına nail oldu ve ulema sınavına katıldı ve dönemin taklit mercilerinden olan Ayetullah Şeyh Abdülkerim Kumi ve Ayetullah A. Seyyid Muhammed Kazım Şirazi'den içtihat derecesini aldı ve İslam dünyasında ilk kadın müçtehidesi oldu. ...1124 yıl önce bugün Hicri Kameri 29 Şaban 318'de Müslüman fakih, müfessir ve muhaddis İbni Munzer vefat etti. Fıkıh ve hadisi kendi döneminin önde gelen alimlerinden öğrenen Munzer, ardından Mekke'ye gitti ve hadis ve diğer dini ilimleri öğrendikten sonra bütün ömrünü bu kutsal kentte geçirdi. Mekke'de kitap yazmakla meşgul olan Munzer, El-İcma kitabını kaleme aldı. ...109 yıl önce bugün Hicri Kameri 29 Şaban 1333'te önde gelen Arif Şeyh Bağır Bahari Hemedani vefat etti. İlk eğitimini bitirdikten sonra Necef-i Eşref'e giden Hemedani, Molla Hüseyin Kuli Hemedani nezdinde bilimsel alanda doruğa ulaştı. ...201 yıl önce bugün 12 Nisan 1820'de malaria hastalığının tedavisi için kullanılan ilaç gene adlı bir ağaç kabuğundan elde edildi. 12 Nisan 1820'de Pierre Plitt ve Joseph Cavanto tarafından Paris laboratuvarında gene ağacına ait karışımların ilk defa resmen incelemesi yapıldı. ...198 yıl önce bugün 12 Nisan 1823'te Rus tiyatro yazarı Alexander Ostrovski dünyaya geldi. Hemen hemen her yıl bir tarihi bir tiyatro senaryosu yazan Alexander Ostrovski tiyatro senaryolarında toplum şartlarını kaleme aldı. Rus tiyatrosunda büyük etkisi olan Alexander Ostrovski ülkenin realizm dönemindeki önde gelen tiyatro yazarı sayılırdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Parası olan yurt dışına gidip aşı olabiliyor.
Karar.
Vaka sayısı yine 50 binin üzerinde.
Star.
Libya, Türkiye ile ortak çıkarların korunacağını açıkladı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 10 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde 30 milyon vatandaş yoksullaşmış başlıklı yazısına yer veriyor. Bilindiği gibi daha önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı meclisteki bütçe görüşmelerinde Türkiye'de yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk sorun olmaktan kalktı demişti. Türk İş tarafından kamuoyuyla paylaşılan yoksulluk sınırının 8.911,97 lira, açlık sınırının 2735 lira olmasına karşılık asgari ücretin 2324 lira olduğu, ülkede toplumun yarısından fazlasının asgari ücretle geçindiği karşı çarşı pazarda gerçek enflasyonun %30'ları, gıdada %50'leri aştığı, işsizler ordusunun 3 milyona hatta 15 milyona vardığı, salgınla birlikte 2 milyon vatandaşın işsizlere eklendiği ülkede yoksulluğun olmadığını ileri sürmüştü diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Keza bakanlığın siyasi iktidarın hizmetleri propagandası uğruna 18-20 milyon kişiye bakıyoruz, devlet yardımı yapılıyor ifadesi dikkat çekmişti. Bu arada Cumhurbaşkanı'ndan iktidarları öncesinde Türkiye'de buzdolabı ve fırının olmadığı ileri sürülürken, ilk AKP hükümetinin kurulduğu Kasım 2002'de Türkiye'de 4.422.180 otomobil olmak üzere 8.903.843 minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, özel taşıt olduğu resmi verilerde yer alırken, bir iktidar partisi milletvekilince 18 yıl önce araba var mıydı çarpıklığı sergilendi. Hatta bir AKP Genel Başkan Yardımcısı televizyonda bir dönem bu ülkede bardak yoktu, yani bırakın bardağın içindeki suyu, bardak yoktu diye konuştu. Ancak en son Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı faaliyet raporunda 2019'da bu rakam 3.282.975 hane yapılan yardıma karşı 2020'de Türkiye'de 6.630.000 hane sosyal yardım aldığı ve sosyal yardıma muhtaç hane sayısı bir yılda %102 arttığı rakamları yoksulluğun açık ikrarı oldu. Ve bu vahim tablo, iktidarımızda yoksulluk yok edildi, yoksulluğu bitirdik laflarının aksine 20 milyon insanın yoksulluk sınırının, hatta açlık sınırının altında kaldığının resmi belgesi olurken, AKP iktidarında yoksulluğun kat kat arttığının son itirafı olarak kayıtlara geçti.
Orhan Uğuroğlu 10 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde kumpası önleyen zevzeklik sözü başlıklı yazısına yer veriyor. Meral Akşener'in hızla yükselen siyasi kariyeri seçmenin İYİ Parti'ye teveccühünün artmasına neden oluyor. Siyasetin yükselen yıldızı haline gelen Akşener'in 104 amiralin bildirisi için zevzeklik demesine bazı aydınlar ve bazı askerler tepki gösterdi. Önce şunu vurgulamam lazım. Meral Akşener gerek kahraman emniyet mensuplarını, gerek kahraman askerlerimizi seven ve dünden bugüne destekleyen cesur yürektir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
28 Şubat tarihli ünlü Milli Güvenlik Kurulu belgesine dayalı olarak 28 Mart 1997 tarihinde İçişleri Bakanı olan Akşener'in tüm valilere, kaymakamlara ve emniyet müdürlerine gönderdiği İltica ile Mücadele Genelgesi eğer eksiksiz uygulansaydı bilin ki 15 Temmuz darbe girişimi asla yaşanmazdı. 26 Şubat 2017 tarihli yazımı bu linkten yararlanarak okumanızı öneriyorum. Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın canlı yayınında Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Avaz Türk adlı web sitesi yöneticisi Zihni Çakır'a şu soruyu sordu. Siz bu haberi aldıktan sonra AKP'den kimseye ulaşmaya çalıştınız mı? Zihni Çakır dedi ki, Cumhurbaşkanı'na yakın birilerine bu konuyu aktardım. Bana bu metni gönderen kaynağım, benden önce de şu anda kabinede olan bir bakana gönderildiğini söyledi. Ben zaten o bakana gönderildiğini düşündüğüm için, bu ifade bana kullanıldığı için bekledim. Acaba sosyal medya üzerinden bu konuda bir açıklama yapar mı, yapmaz mı? Hiçbir hamle gelmeyince ben haberi teyitleri de aldıktan sonra aktif hale getirdim. 104 Amiral'in bildirisinin nasıl siyasi bir kumpasa, nasıl darbe girişimi kumpasına dönüştüğünün net görüntüsü işte budur. İşin içine saray girmiş, işin içine Cumhurbaşkanlığı yakın birileri girmiş ve en önemlisi de işin içine bir bakan girmiş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yandaş bir televizyon kanalında dedi ki, CHP'ye üye olan 4, aileleriyle üye olan da yaklaşık 18 kişi var. Kimi kardeşi, kimi ablası, kimi oğlu, kimi kızı aileleriyle beraber. O gece biz sabaha kadar uyumadık, çalıştık ve tüm irtibatlarını ortaya çıkardık. Son 30 günde kimlerle irtibat kurdukları, hangi siyasi parti yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve net. Çeşitli kaynakların iddiasına göre Süleyman Soylu da işin içinde. Ayrıca Halk TV yönetiminden araştırdım. Çakır'ın açıklamalarına iktidar kanalından olumsuz tek bir tepki gelmemiş. Dikkatinizi çekmek istedim. Bir kumpas daha var. Bildiri yayınlanır yayınlanmaz AKP'liler ve yandaş medya aracılığıyla şu iddia ortaya atıldı. 104 Amiral'in bildirisi İYİ Parti kurucusu ve genel başkan yardımcısı Ahmet Eroğlan'ın danışmanı emekli amiral Ergun Mengi tarafından kaleme alınarak yayınlandı. Mengi, İYİ Parti'den istifa eden Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nün de bilimsel danışmanıdır. Ergun Mengi'nin Ocak 2021'de resmi sıfatı olmayan bu fahri danışmanlıktan ayrıldığı ve kurucu olmadığı da kısa sürede İYİ Parti tarafından açıklandı. Akşener'in bu bildiri konusunda zevzeklik demesine tekrar dönelim. İYİ Parti kulislerinden aldığım bilgiye göre Akşener bu bildirinin AKP tarafından darbe çağrısı olarak değerlendirileceğini fark ederek dedi ki, kişisel fikrimi söylüyorum. Bu bir zevzekliktir. İktidar partisine üzerinde tepinme fırsatı doğmuştur. Evet, siyaseten yaptığı bu çıkış AKP'lilerin İYİ Parti'ye ve Meral Akşener'e saldırmalarının önüne yıkılmaz bir duvar çekmesini sağlamıştır. Evet, durum bu kadar açık ve nettir. 104 amiral hiç hak etmedikleri bir siyasi linçe haksız bir hukuki suçlamayla gözaltına alındılar.
Ali Bestami Kepekçi 10 Nisan tarihli Yeni Mesaj gazetesinde koronavirüs ve toplum bağışıklığı başlıklı yazısına yer veriyor. Son birkaç günden beri 50 bini aşan vaka sayılarıyla Hindistan'ın arkasından dünyada en fazla vaka bildiren ikinci ülke konumuna yükseldik. Bu sayıları ülke nüfuslarına oranlarsak vaka sayıları liderliği bizde. 1 Mart yerinde karar dönemi başladığında birçok bilim insanı kısıtlamaların kaldırılmasının kademeli olmasını önermişti ama ne var ki aynen 1 Haziran 2020'de olduğu gibi kısıtlamalar bir anda kaldırıldı. Okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi, lokanta ve kafelerin müşteri kabulüne başlaması, cumartesi yasaklarının kalkması, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bilimsel araştırmalarda bir kural vardır. Bir etkenin etkisini araştırmak istiyorsak diğer etkenlerin sabit tutulması gerekir. Yani aynı anda birçok etkeni değiştirdiğiniz bir deney ya da araştırmada varacağınız sonuç sağlıklı olmaz. Demek istediğim şu, 1 Mart'tan 7 Nisan'a kadar vaka sayıları tam 4 kat, vefat sayıları 2 kat artmış. Ama bu artışta hangi kısıtlamanın kaldırılmasının etkisi daha fazla? Bunun cevabını net olarak bilemiyoruz. Böyle gidersek birkaç hafta içinde vefat sayıları 4-5 kata, vaka sayıları da çok daha yükseklere çıkacak. Yoğun bakımlarda yatak doluluk oranları çok yükseldi. Ağır vaka sayılarındaki bir ayda artış %110. 7 Nisan'daki 276 vefat sayısı pandeminin başından beri ulaştığımız en yüksek vefat sayısı. Toplumda %17 bağışıklık oranı oluşturana kadar 33.201 vatandaşımız vefat etmiş. Korkarım ki etkin kararlar alınmaz. Bu şekilde devam edersek ülkemizde toplum bağışıklığı oluşana kadar en az 100.000 vatandaşımız hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Günlük koronavirüs tablosu rakamlarına bakılırsa sanki bağışıklık kazanma yolu olarak aşılama yerine enfeksiyonun yaygınlaştırılması tercih edilmiş gibi. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ramazan ayını karşılarken
değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı karşılarken sizler için hazırladığımız özel programımızda birlikteyiz.
İmam Seccad aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ey yüce Rabbim, gerçekten şu Ramazan ayını oruç tutma ve günahlardan dönme ve tevbe, mağfiret, rahmet ve cehennem ateşinden kurtuluş ve cennete kavuşma ayı olarak belirledin.
Allahümme inni es'aluke bismike ya Allah. Subhaneke ya la ilahe illa subhaneke subhaneke خلصنا من النار يا رب.
Değerli dostlar, Allah'ın ziyafet ayı bir kez daha geldi. ve ilahi keremin genişliği kadar kocaman bir sofra kuruldu. Ev sahibi açık kucakla konuklarını karşılıyor. İlahi ziyafete ister günahkar, ister suçlu, ister mümin olsun, tüm beşeriyet davetlidir. Bu ziyafetin ev sahibi tüm günahları bir damla pişmanlık, gözyaşı veya ihlasla yapılan bir tevbenin karşılığında silecek kadar cömert ve tevbeleri kabul eden Allah-u Teala'dır.
Allah Resulü Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mübarek Ramazan ayı hakkında şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Gerçekten Allah'ın ayı tüm bereketi, merhameti ve mağfiretiyle size gelmiştir. Bu ay Allah katında en iyi aylardan biri, günleri en iyi günlerden ve geceleri de en iyi gecelerden ve saatleri de en iyi saatlerdendir. Bu ayda ilahi ziyafete davetlisiniz ve Allahu Teala'nın keramet ehli olan kullarından oldunuz. Bu ayda nefesleriniz tesbih kadar sevaplı, uykunuz ibadet hükmünde ve amelleriniz makbul ve dualarınız icabet edilir.
O zaman siz de ilahi geniş sofraya oturun ve Ramazan ayının sofrasındaki nimetlerden yararlanın. Bu ayda kalbinizi ilahi aşk ve sevgiyle parlatın ve ilahi sonsuz lütuf ve merhameti talep edin. Evet, Ramazan ayı cennet çiçekleriyle kokan ve ilahi nurla nurani olan ilahi aydır. O zaman kalk ve sen de ilahi hoş kokudan yararlan. Şimdi Yüce Allah senin gelmenin ve onunla barışmanı bekliyor.
Ya asime men istasama, ya rahime men istarhama, ya gafira men istagfara, ya nasira men istansara, ya mu'ina men ista'ana, ya mughitha men istaghatha al-ghaw. Subhanaka ya la ilaha illa الغوث خلصنا من النار يا رب.
Şimdi Yüce Allah'ın ayı, Ramazan ayının ilahi mağfiret ve kerem kapıları açıldığı bir sırada, evlerden sahura kalkan ve oruç tutmak isteyen insanların ibadet fısıltılarının sesi yükseliyor. Şimdi herkes Ebu Hamza Semali duasını fısıldayarak Yüce Allah'a şöyle sesleniyor. Allah'ım, cezalandırarak beni edep eyleme. Kendi başıma bırakarak da tuzağına düçar etme. Ey Rabbim, nereden bir hayır umarım? Oysa senin katından başka kimseden hayır gelmez. Kurtuluşa nasıl erebilirim? Oysa ancak senin lütfunla kurtuluşa erişilir. Ne iyi amel sahibi senin yardım ve merhametinden ganidir. Ne de kötü işler yapıp sana karşı gelen ve senin hoşnutluğunu kazanmayan senin kudret ve tasallutundan çıkabilir.
Nice sözler vardır yürekleri inciten, nice hatalar vardır başkalarına eziyet eden, nice günahlar vardır insan kalbini karartarak ağırlaştıran. Bir yıl boyunca insanın omzunda ağırlık eden bu günahların ağırlığı insanı kulluk yolunda meşakkate sürükler. Ancak Ramazan meltemi esmeye başlayınca umutsuz gönüller umut nuruyla aydınlanır. Günahların ağırlığı oruç tutmak, tevbe etmek, Allah-u Teala'dan af dilemek ve kötülükleri telafi etmekle omuzlardan kaldırılarak yere bırakılır ve ilahi rahmet ve mağfiret yağmuru kalplerin karanlığını iman nuruyla aydınlatır. Mübarek Ramazan ayı gelince sanki fırsatlar da yoldan gelir, günahlardan geri dönme tevbe etme ve değişme fırsatları.
Her insan maddi ve cismi boyutunun yanı sıra bir de manevi ve ruhi boyutu vardır. Ve mübarek Ramazan ayında oruç tutmak, manevi boyutu geliştirme ve takviye etme programı sayılır. Mübarek Ramazan ayı, haddini aşan taleplerde bulunan nefsi kontrol altına alma, Allah-u Teala ile irtibatı güçlendirme ve gelişme yolundaki engelleri bertaraf etme fırsatıdır. Mübarek Ramazan ayında haram ve şehvet temelli lezzetlerden kaçınmak, oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim tilaveti gibi iyi amellerde bulunmak ve dua etmek insanı takva, paklık ve kemal mertebelerine ulaştırır. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettekûn.
Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.
Ya daimel fadli alel beriyye, ya basital yedeyni bil atiyye, ya
Oruç ibadeti mübarek Ramazan ayında vacip amellerden biridir. Oruç tutan insan sabah ezanından akşam ezanına kadar yemekten ve içmekten kaçınır. Oruç tutmanın büyük sevabı ve mükafatı vardır. Bu amel aynı zamanda insanların amel defterinde yazılan günahların silinmesine vesile olur. Allah Resulü bu bağlamda şöyle buyurur. Oruç ibadeti onu sevdiği yemeklerden alıkoyan kimseye cennet yemeklerinden yedirmek ve cennet şaraplarından içirmek Allah'ın boynunadır.
Allah Allah Allah ya Settaru ya Şakur. Allah Allah Allah ya
Ancak oruç ibadetinin bu şekilde mükafatlandırılması için insan yemekten ve içmekten el çekmenin yanında bir de bedeninin dil, el, ayak, göz, kulak ve kısacası tüm organlara da oruçlu olması gerekir. Yani oruçlu insan diliyle gıybet etmemeli, iftira atmamalı, kötü söz söylememeli ve başka organları da her türlü günahtan ve haramdan uzak durmalıdır. Bu bağlamda İmam Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kalbin orucu dilin orucundan ve dilin orucu karnın orucundan daha iyi ve makbuldür.
Mübarek Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu aydır. Buna göre bu semavi kitap adeta Ramazan ayının cismine üflenen ruh gibidir ve bu ayın değer ve önemini birkaç kat arttırmıştır. Nitekim Bakara suresinin 185. ayetinde Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu aydır şeklinde buyurmuştur. Bu ayet, Ramazan ayının önemi ve azameti, Kur'an-ı Kerim'in bu şerefli ayda nazil olduğundan kaynaklandığını ve bu mübarek ayda en iyi amellerden biri de Kur'an-ı Kerim tilaveti olduğunu buyuruyor.
Ebu Besir, İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan naklen, O Hazretin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Mübarek Ramazan ayı sadece Kur'an-ı Kerim'in değil, tüm semavi kitapların nazil olduğu aydır. Tevrat, Ramazan ayının 6. günü, İncil bu ayın 12. günü, Zebur da 18. günü ve Kur'an-ı Kerim de Kadir gecesinde nazil olmuştur.
İslami rivayetlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den naklen mübarek Ramazan ayında bir ayet okuma, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye eşdeğer olduğu ve oruç tutan insanlar için hatim sevabı yazıldığı anlatılmıştır. Mübarek Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim tilaveti oruç tutan insanın damarlarında manevi hayatın akışı anlamına gelir. Kuşkusuz sadece Kur'an-ı Kerim tilaveti değil, bu ayda her türlü iyi amelin mükafatı kat kat artar. Nitekim bu tür manevi mükafatlar ve uhrevi teşvikler oruç tutan insanları iyi amellerde birbirini sollamaya teşvik eder. Buna göre Ramazan ayı yücelmeye doğru kanat açma ayı sayılmaktadır.
İmam Seccad aleyhisselamın mübarek Ramazan günlerinde okuduğu dua ise şöyle. Ey Yüce Rabbim! Gerçekten şu Ramazan ayını oruç tutma ve günahlardan dönme ve tevbe ve mağfiret ve rahmet ve cehennem ateşinden kurtuluş ve cennete kavuşma ayı olarak belirledin. Evet, Ramazan ayı tevbe ve istiğfar ve Allahu Teala'ya dönme ayıdır. Bu nurani ayda ilahi rahmet kapıları açılmışken ilahi kata dua etmek ve mağfiret talep etmekten gafil olmamalıyız. Eğer oruçlu insan bu faziletli ayda dua edemiyorsa bunu Allahu Teala'dan talep etmelidir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameni bu bağlamda şu tavsiyede bulunuyor. Bazen insanın dua edecek hali yoktur. Bu çok kötü bir işarettir. Eğer dua vakti, yalvarış ve yakarış vakti bu amelleri yerine getirecek halimiz olmadığını fark edecek olursak, bu hiç de iyi bir işaret değildir. Gerçi bunu düzeltmek mümkündür. İnsan yüce Allah'a yönelmek ve yalvarmakla dua etme halini yeniden kazanabilir.
Evet, dua etmek huşu ve kulluk işaretidir. Biz de mübarek Ramazan ayını İmam Seccad aleyhisselamın yüce Allah katına yaptığı şu güzel dua ile karşılıyoruz.
Ey yüce Rabbim, Muhammed'e ve hanedanına selam gönder ve bu ayın faziletini ve haramlarından kaçınmayı ve men ettiğin her şeyden uzak durmayı nasip eyle.
Değerli dinleyiciler, Ramazan ayı için hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Bağdat ve Washington arasındaki müzakereler,
Ürdün'de başarısız darbe girişimi
ve Netanyahu'nun yeniden kabineyi kurmakla görevlendirilmesi
geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Geçen hafta 7 Nisan Çarşamba günü Irak ile Amerika arasında 3. tur müzakereler video konferans yönetimiyle ülkenin Dışişleri Bakanları Fuat Hüseyin ve Antony Blinken'in katılımıyla gerçekleşti. Bağdat ile Washington arasında 3. tur müzakereler bir yandan son bir yılda Amerikalı terörist askerliğin Irak'tan çekilmeleri bağlamında hiçbir önemli gelişme yaşanmadığı, öte yandan bu tür müzakereler Irak'ın geçici hükümetiyle 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a giden Joe Biden yönetimi arasında ilk tur müzakereler olduğu bir sırada gerçekleşti.
Irak ile Amerika arasındaki müzakereler sona erdikten sonra Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin bir açıklama yaparak Bağdat yönetimi Amerika ile tüm alanlarda işbirliği ve ortaklığa önem verdiğine vurgu yaptı. Bakan Hüseyin ayrıca Amerika'dan iki taraf arasındaki ortaklığın ikili anlaşmalarla tescillenmesini istediklerini kaydetti. Hüseyin bu ortaklık iktisadi, kültürel, eğitim ve güvenlik alanlarında olacağını vurguladı. Bu arada Irak parlamentosu Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan çekilmelerini öngören bir yasa çıkarmasına karşın Bağdat yönetiminin bu müzakerelerde Amerikalı taraftan ortak işbirliği yapmalarını istemesini tuhaf karşıladı.
El Meyadin haber kanalı yayımladığı raporunda Irak ile Amerika arasındaki son müzakerelerde taraflar arasında güvenlik, ekonomi, eğitim ve ortak ilişkiler başta olmak üzere bazı konularda anlaşmaya varıldığını belirtti. Ancak iki taraf arasındaki müzakerelerde en belirgin konu Amerika ve diğer bazı batılı ülkelerin Irak'taki askeri varlığı olduğu anlaşılıyor. Gerçi Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan çekilme dosyası müzakerelerin bu turunda açıldı. Fakat herhangi bir kesin sonuç alınamadığı anlaşılıyor.
Bağdat yönetimi müzakereleri teknik açıdan takip etmek için Genelkurmay Başkanı başkanlığına bir komisyon kurdu. Ve komisyondan Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan çekilmesi bağlamında bir takvim belirlemesini istedi. Ancak Washington yönetimi 2008 yılında iki taraf arasında imzalanan güvenlik anlaşmasına istinad ederek Irak yönetimine terörle mücadeleye ve Iraklı güçlere askeri destek vermeye devam edeceğini ileri sürdü. Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Hood da müzakerelerin sonunda yaptığı açıklamada son tur müzakerelerde Iraklı heyet Amerikalı askerlerin Irak'tan çekilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmadığını belirtti.
Ancak Bağdat yönetimi ile Washington yönetimi arasında gerçekleşen müzakereler Iraklı grupların tepkisiyle karşılaştı. Gerçekte Iraklı grupların konuyla ilgili tutumu gayet net ve sabittir. Iraklı gruplar Amerikalı terörist askerlerin bir an önce Irak topraklarını terk etmeleri ve Irak parlamentosunun yasasını uygulamalarını istiyor. Iraklı gruplar Amerikalı terörist askerlerin Irak'taki misyonlarının adını değiştirmek, sadece bu askerlerin Irak'tan çekilmesini erteletmeyi amaçladığını, üstelik askeri eğitmen ya da müsteşar gibi ünvanları taşıyan Amerikalı askerler çok eskiden beri Irak'ta bulunduğunu ve bu ünvanlardan Irak'ın milli egemenliğini ihlal etmek için yararlanılamayacağını vurguluyor.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Irak'ın Fethi İttifakı lideri Hadi Amiri ise bir açıklama yaparak Amerikalı terörist askerler barışçıl bir şekilde Irak topraklarından çekilmedikleri takdirde Iraklı direniş grupları onları zorla bu ülkeden atacağını vurguladı. Amiri Irak milleti hiçbir koşul altında işgalcilerin varlığı kabul etmeyeceğini, üstelik Amerika ile hiçbir türlü askeri ilişkilerinin de olmasını istemediklerini, bu tutumlara sabit ve kesin olduğunu kaydetti.
Müzik Geçen hafta 3 Nisan Salı günü Ürdün'de haber kaynakları yaklaşık 20 kişi darbe suçlamasıyla yakalandığını ve Kral II. Abdullah'a karşı darbe girişimi etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ürdün medyası Kral II. Abdullah'ın üvey kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin ve aralarında Basım Evezullah'ın da bulunduğu 20 kadar güvenlik yetkilisi darbe suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu. Ev hapsine düşen Prens Hamza ve Bin Hüseyin ise bir açıklama yaparak şöyle dedi. Ben 15 ila 20 yıldır hakimiyet yapısında zirvede yer alan fesat ve kifayetsiz iktidarın çökmesinden sorumlu değilim. Ben ayrıca halkın devlet kurumlarına güvenmemelerinden de sorumlu değilim. Ürdün hiç kimse gözaltına alınmadan ve kısıtlamalar ve tehditlerle karşılaşmadan görüşünü beyan edemeyeceği bir noktaya gelmiştir.
Ürdün'de başarısız darbe girişiminin sebepleri hakkında farklı gerekçeler gündeme geldi. Bazıları Prens Hamza bin Hüseyin eskiden veliaht prensi olduğu ve 2004 yılında Kral II. Abdullah tarafından azledildiği için Ürdün halkının iktisadi hoşnutsuzluğundan krala karşı darbe yapmak için yararlandığını fakat darbe başarısızlıkla sonuçlandığını belirtiyor. Bazılar ise Ürdün'de gündeme gelen darbe Prens Hamza bin Hüseyin önderliğinde ve başta Suudi Arabistan ve Korsan İsrail olmak üzere bazı yabancı aktörlerin desteğiyle yapılmak istendiğini kaydediyor.
Geçen pazar günü Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, Amman yönetiminin ilk resmi açıklamasında başarısız darbe girişimi hakkında şöyle dedi. Yapılan araştırmalara göre bazı yabancı istihbarat servisleriyle çalışan bir kişi, kralın üvey kardeşi ve eski veliaht prensi Hamza bin Hüseyin'in eşiyle irtibatta olduğu ve ona ülkeyi terk etmek üzere bir uçak temin etme sözü verdiği anlaşılmıştır.
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'nin bu açıklamasından birkaç saat sonra Ürdün İstihbarat Servislerine yakınlığıyla bilinen Amun Haber Ajansı geçtiği haberinde uçak yardımı önerisinde bulunan şahıs Roy Shapochnik adında eskiden Mossad ajanı olduğu tespit edilen biri olduğunu yazdı. 41 yaşındaki Shapochnik ise bir açıklama yaparak Ürdün yönetiminin iddialarına tekzip etti ve hiçbir zaman Mossad ajanı olmadığını fakat Prens Hamza bin Hüseyin'le arkadaş olduğu için ona yardım önerisinde bulunduğunu belirtti.
Öte yandan Londra'da yayınlanan Financial Times gazetesi salı günkü yazısında yaptığı ifşaatta Ürdün yönetimi Suudi Arabistan'ın Ürdün'ün eski güvenlik yetkililerinden Basım Evezullah'ı teslim etme talebini reddettiğini yazdı. Basım Evezullah Ürdün'ün eski planlama bakanıydı ve bundan önce Suud Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile yakın ilişkisi olduğu söyleniyordu. Korsan İsrail'de yayınlanan Yedio Tahronut gazetesi ise Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ve Fars Körfezi'nde yer alan emirliklerden biri Ürdün'de başarısız darbe girişiminde eli bulunduğunu ifşa etti.
Geçen hafta Siyonist rejim elebaşı Reuven Rivlin salı günü şimdiki başbakan Benjamin Netanyahu'yu yeni kabineyi 4 hafta içinde kurmakla görevlendirdi. Netanyahu'yu yeni kabineyi kurmakla görevlendiren Rivlin bir açıklama yaparak aslında hiçbir başbakan adayı İsrail'e yeni kabineyi kurma şansı bulunmadığını ama buna rağmen Benjamin Netanyahu'yu bu iş için seçtiğini zira son seçimlerde en çok oyu getiren lider olduğunu belirtti. Rivlin ayrıca Siyonist parlamentonun yeni üyeleriyle görüşmesinde 52 üye Netanyahu'ya destek verdiklerini 45 üye de Pir Lapid'in yeni kabineyi kurmakla görevlendirilmesine destek verdiğini kaydetti.
Şimdi ise Benjamin Netanyahu'nun yeni kabineyi kurmak için 4 haftalık bir süresi bulunuyor. Gerçi bunu başarabilmesi gerekli en az 61 üyenin desteğinden mesafesine bakıldığında hemen hemen imkansız gibi görünüyor. Eğer İsrail yasalarına göre Netanyahu 28 günün sonunda yeni kabineyi kuramazsa bunun için 2 hafta daha fırsatı bulunuyor. Ancak bu süre zarfında da başarılı olamazsa ya Rivlin'in bir başka lideri yeni kabineyi kurmakla görevlendirmesi ya da Siyonist parlamento kendini feshetmesi böylece 5. kez ard arda erken seçimlere gidilmesi gerekiyor.
Siyonist rejimde yayımlanan İsrail Hayyum gazetesi geçen cuma günü yayımladığı raporunda yeni kabineyi kurma krizini aşmak üzere önerilen çözüm yollarından biri başbakanlık görevinin dönemsel olarak Neftali Bennett ile Benjamin Netanyahu arasında el değiştirmesinden ibaret olduğunu, şöyle ki Bennett dönemsel olarak şimdiki başbakan Netanyahu'nun yerine başbakanlık koltuğuna oturacağını duyurdu. Gazete şöyle ekledi. Bennett işin başında başbakanlık görevini üstlenecek ki bu da bundan önce Netanyahu ile şimdiki savunma bakanı ve Mavi Beyaz Partisi lideri arasındaki anlaşmadan farklı olacaktır. Önceki anlaşmaya göre ilk önce Netanyahu olmak üzere iki lider ikişer yıl başbakan olacaktı. Her halükarda İsrail'de yeni kabinenin kurulup kurulamayacağı ve İsrail bir kez daha siyasi krize sürüklenip sürüklenmeyeceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinleyelim.
Doğrusu İsrail'in yapmış olduğu politika artık kendisi, kendi halkı tarafında da kabul görmüyor. Yani bu şiddet politikaları, baskı politikaları, yani, kontrol altına alınmak istenen o bölgedeki halkı artık sonuç almadığı gibi İsrail halkı tarafında da tepkiyle karşılanmaktadır ve bu tepkilerin sonucudur ki son seçimlerde de sonuç olarak ortadadır ve bu nedenle İsrail yıllarca beri o bölgede uygulamış olduğu politika artık son merhaleye geldi ve bu onun sonucu olarak da bunun son aşaması İsrail halkı kendi tepkilerini ortaya çıkıp bu baskı ve zulüm politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Sorunların bu şekilde çözülmeyeceği sonucudur. Bugün yapılan yıllarca beri süre gelen bu baskı politikaları Filistin halkına uyguladığı gibi bir yansıması da İsrail halkına yansıyor. Yani bu hükümetlerin bu şekilde bir politika izlemeleri ve baskıyla sonuç almaları artık bir göstergesi ortadadır. Yani İngiltere'nin Orta Doğu'daki politikaları sürekli İsrail yanlısı olduğu için de ve bu nedenle tüm hesapları İsrail'in varlığı üzerine kurulmuştur. Ve bugün Orta Doğu'nun şekillenmesinde de işte 1900 yıllarında İngiltere'nin işgali altındayken bölge çekilirken de bu bölgenin sorunların bir merkezi haline getirerek çıktı ve sürekli o günden beri İngiltere'nin burada yapmış olduğu siyaset ve hala bu bölgede devam etmektedir. Her ne kadar perde önünde Amerika Birleşik Devletleri gözükse de asıl belirleyici politikayı İngiltere tarafında düzenlenmektedir. Ve bu politika da bölgede kargaşaya ve kaosa neden olmuştur.
Sayın Bedri Fırat'a teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Bazı İslam ülkeleri Salı günü mübarek Ramazan ayının ilk günü ilan ettiler. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, Güney Kore hükümetinin İran'ın döviz kaynaklarını bir an önce serbest bırakması gerektiğini belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, Natanzaleh'indeki girişim, İran'ın ilerlemesi muhaliflerinin yenilgisinin göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği Genel Merkezi'ndeki İran Büyükelçiliği, İran'a yönelik tüm Amerikan yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini belirtti. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, İran'ın zaferi direnişin zaferidir dedi. Irak Maliye Bakanı ülkesinin elektrik ve doğalgaz ithalatından dolayı İran'a olan borcunu yakında ödemeye hazır olduğunu açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmer'le görüştüğü belirtildi. Görüşmede İstanbul Konferansı'na ilişkin gelişmeler ele alındı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 ve +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.